Merhaba sayın dinleyici. Nuri Bilge Ceylan serisinin ikinci kısmı için mikrofon ardındayız. Üzerinde sohbet ettiğimiz ilk film 1997 yapımı Kasaba'ydı. Bu kısımda ise kısıtlı imkanlarla film çekmeye uğraş veren bir yönetmenin, yani bu bağlamda bu yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve çektiği film ise Kasaba, bu yönetmenin durumlarını aktaran Mayıs Sıkıntısı adlı filmi incelemeye, konuşmaya çalışacağız. Film içinde film hikayesini barındıran bu film. Bu arada podcast dinlerken YouTube'daki reklamlar tüm zevkimizi bozuyor. Bu durumdan bıktık diyorsanız Spotify'dan da bizleri dinleyebilirsiniz. Spotify linkini de açıklamalarda bulabilirsiniz. Öncelikle soru sormakla başlamak istiyorum. Filmi nasıl buldunuz?
Film gerçekten sıkıcıydı ya. Bir sürü insan muhtemelen bunu içinde tutuyordu. Bunu söylemek istedim. Filmi ilk izlerken zorlandım. İkincisinde biraz daha az zorlandım. Üçüncüsünde en nihayetinde daha rahat böyle izleyebildim. Yani izleme sayımı arttıkça izleyebilme kolaylığım da arttı bu filmi. Öyle söyleyeyim. Kasabadaki bakış açısıyla aslında çok büyük bir fark yoktu. O yüzden bu filmde biraz daha kişileri daha fazla işleyecek gibi hissediyorum. Çünkü filmin genel yapısını, o genel o kasaba filminde daha siyah beyaz çekildiği için direkt fotoğrafa odaklanabiliyorduk. Yani kişiye odaklanmaktansa veya herhangi bir şeye odaklanmaktansa, ayrıntılara odaklanmaktansa genel fotoğrafa odaklandığımızı, yani odaklattığını düşünüyorum. Bu filmde ise biraz daha böyle ayrıntılara daha dikkat edebildiğimizi hissediyorum ben.
Peki İsmail, sen Kasaba ile karşılaştırdığımız zaman Mayıs Sıkıntısı filminde neler gördün? Yani neler hissettin?
Ya aslında ilk filmde işte günümüz durumuna böyle yakın bulduğum için izleyebilmiştim. Bunda öyle bir yakınlık duyamadım nedense. Hani böyle bir hayat hikayesi kıvamında da olmamış. Sadece böyle kamera açıkmış da sanki öyle kayıt alınmış gibi bir izlenim uyandırdı bende. Ama o ilk filmi izlediğim için bu Mayıs Sıkıntısı'nda işte bağlantıları birleştirerek aslında devam ettim. Özellikle beni dikkatimi çekti. Bu şey, evin büyüğü işte o dede rolündeki adam. Burada çok daha farklı bir karakter yapısındaydı. Orada böyle artık yaşamış yaşayacağı kadar, yani yapacağımız tek şey artık çalışmak, hani bundan başka da bir şey yapamayız diyor kasabada. Ama bunda ise şeydi, tam tersine yollar böyle kapansa bile o ağaçların kesilmesinde adam tam tersi bir şekilde sürekli şey yapıyordu. Kendi işini halledebilmek için böyle bir uğraş veriyordu. Bir tek o benim dikkatimi çekti. Onun dışında yani.
Kasabadaki o yaşlı amca Mayıs Sıkıntısı filmindeki bu yaşlı amcanın babası aslında. Çünkü Nuri Bilge Ceylan'ın dedesiydi Kasaba filmindeki o yaşlı adam. Bu adam ise daha da 1970'lerde geçtiğini düşünürsek Kasaba filmini, Mayıs Sıkıntısı'nın da 1999'da geçtiğini, yani filmin yapıldığı dönemde geçtiğini anlıyoruz. Bu yüzden de Nuri Bilge Ceylan'ın babasını yaşlı haliyle görüyoruz. Farklı kişiler aslında. Aradaki fark da senin de dediğin gibi oldukça belirgin. Biraz daha Emin amca, biraz daha kasabadaki, aslında kasabadaki Emin'den bahsediyoruz biz. Emin amcadan kastederken. Hatlar karıştı. Mayıs Sıkıntısı'ndaki Emin amca ile kasabadaki Emin, yani entelektüel kişi olarak belirttiğimiz kişi aynı aslında. Bu kişinin aynı zamanda biz diplomasını da görme şansı buluyoruz. Ziraat alanında bir Amerika'da sertifika almış durumda.
Certificate of Achievement.
Yani kasabadaki Emin'in gittiği, okuduğu bölümü de öğrenmiş oluyoruz. Bu yüzden de kasabada eleştirdiğimiz kişiyi ziraat mühendisi olarak eleştirmediğimiz için oradaki hatalarımız da olabilir. Ama önemli değil zaten. Film gidiyoruz. Bu yüzden her filmi kendi film içerisinde değerlendirdiğimiz için bu nokta önemli değil pek. Emin amca kasabadaki Emin'in merakını aktarıyor aslında bu filmde. Neden? Çanakkale ziyaretinde anıtları okumaya giden tek kişi Emin amca. bu entelektüel yapısını da yansıtıyor bir noktada. Yani genel olarak bu filmde kasaba filminin de perde arkasını gözlemlemiş oluyoruz. Filmin açılış sahnesi toplum içerisindeki çoğu konuyu aktarıyor. İşte kadınlar aile içi dedikodularla boğuşuyor. Televizyonda yer alan bazı siyasi konuşmalar, haberler var. Tabii üniversite sonucunu öğrenen bu garip işsiz gencin de kafasında dolaşanlar o aslında açılış jeneriğindeki o diyaloglar. Çünkü hem koca karı konuşmaları hem siyaset toplumun tüm etmenleri bu üniversite öğrencisini, daha doğrusu üniversiteye geçmek üzere olan öğrenciyi etkilemiş durumda. Karakterlere geçelim. Ali ile başlamak istiyorum ben. 9 yaşında ikinci sınıf bir öğrenci. Ali hakkında düşünceleriniz neler?
Ya bence bu filmdeki en önemli karakter Ali'ydi. Bir karakter,
En konuşulmaya açık, evet.
evet, en konuşulmaya açık, hatta konuşulması gereken karakter Ali. Ali normal ilkokula gidip gelen, dışarıda gördüğü farklı olan şeylere özenen bir çocuk. Ama bu çocuğun işte bir şeylere özenip istemesini, arzulamasını değil, bu arzuladığı şeyleri elde etmesi için yaptıkları şeyleri incelememiz lazım.
Doğru, katılıyorum kesinlikle.
Bu çalar saatli, yani bu müzikli saati elde etmek için halası buna bir yumurta veriyor. Eğer işte başarırsa babasını ikna edecek. Halası en başta bunu yapamayacağını bildiği için böyle bir şey veriyor, 40 gün tutması için. Çünkü Muzaffer yönetmenle Ali'nin konuşmalarına dikkat ettiğimiz zamansa Ali sadece kurallar olduğu için takip ediyor. Yani işte pişir diyor Muzaffer. Bu sayede kırılmaz diyor. Olmaz diyor. Hile olur diyor. Aslında orada
Ama bu arada açıklayayım durumu. Yani Muzaffer tüm ipuçlarını vermeye çalışıyor o yumurtayı saklayabilmesi için. Buna karşın hile yapmak istemediğini belirten Ali, aslında şartlar oluştuğunda bir hileden daha fazlasını yapabileceğini gösteriyor. Yine çocuk günah ilişkisine doğru ilerliyoruz bu noktada. Yani ben sorumluluk kazanması için yumurtanın üstesinden gelemeyeceği şeyin verilmesine karşıyım bir noktada. Yani o çocuğun sorumlulukları öğrenebilmesi için, o davranışı öğrenebilmesi için üstesinden gelebileceği, yerine getirebileceği sorumlulukları lazım. Ne getirdiği için de tatmin olup davranışı ödül yoluyla öğrenebileceği bir yol olmalıydı bence. Film boyunca Ali'nin istediği iki tane şey vardı. Biri müzikli saat, diğeri ise tekrar gördüğü, başkasından gördüğü için müzikli çakmak. İkisinin ortak noktası ne? Müzik. Ama bakıldığında Ali müzik için mi yoksa o çakmağın bıçağı için mi istedi? Orada hep böyle bir Nuri Bilge Ceylan açık sorular bırakmış. Bu arada sorumlulukları da çok fazla üstlendiği için, yani hem domatesi götürecek hem yumurtayı tutacak, büyük sorumluluklar altında ezilen bir çocuk daha fazla kötülüğe başvurmak durumunda kalıyor. Ve bununla hiç alakasız olan bir noktada bile kötülüğün başlangıcını görüyoruz. Fotoğrafı izinsiz alıyor ve bir yere koyuyor. Hiçbir amacı da yok. Yani ben öyle anladım. Neyse, istediği şeylerin ortak noktası müzik demiştik. Burada da bir soru işareti var demiştim. Başında hileye karşı olan çocuk şimdi bütün çıplaklığıyla, hilenin tüm ayrıntılarıyla hileye başvurmaya başlıyor. Nasıl?
ya
Evet.
işte kimse sınanmadığı günah masumu değil ya. İlk başta o günah işlemek zorunda kalmıyor aslında burada. İşte ilk hile olur diyor, şu olur, bu olur diyor. Yapmıyor. Yani işte orada Muzaffer'e karşı söylüyor bunu. Ama daha sonra onun üzerine fazladan yüklenen yükle işte o yumurta kırıldığı anda haksızlığa uğradığını hissediyor ve sinirlenip o domatesleri öylece atıyor. Bu aslında Ali'nin bir yerde suçu değildi. Yani oradaki ortam, sistem onu hilekarlığa itiyordu. Bundan dolayı vicdan azabı da duyuyordu. Ama bir yandan da haksızlığa uğradığını düşünerek istediği şeyi elde etmek için elinden geleni yapıyordu. Yani elinden geleni hileye başvurabiliyordu rahatça.
Ya ortam onu ilettiği için, yani onu o şekilde yönlendirdiği için değil de ben şöyle düşünüyorum biraz da. Mesela elde ettiklerine rağmen açgözlülüğe devam ediyor. Yani en çok istediği şeyi elde ediyor. Hediye olarak geliyor. Ama hileli olarak elde ettiği o babasına konunun açılması noktasını tekrar açıyor ve bu sefer elde ettiği şeyden yani çakmaktan aynı baştaki istediği şeyi istiyor. Yani müzikli saat. Burada da artık onu da okulda dakik olmak için istediğini belirtiyor ama tabii ki de değil. Yani orada bir açgözlülük var aktarılan şeyler arasında. İki, şartlar oluştuğunda kötülüğün ne duruma geçeceği var. Üç de çocukluğun ne kadar günah taşıyabileceğini göstermeye çalışıyor. Kasaba filminde de görmüştük Ali'de. Bu verilmek istenen veya izleyiciyi düşündürtülmek istenen mesajı. Bu arada ben Kasaba filmindeki Ali ile Muzaffer'in benzer olduğunu düşünüyorum. Hatta hikaye doğrultusunda Kasaba filmindeki Ali'nin büyüdüğünde Muzaffer'e dönüştüğünü düşünüyorum. Çünkü Muzaffer'in de kaplumbağaya ilgisi var. Muzaffer'in de hayvanlara karşı merakı çok yüksek. Bu yüzden böyle bir ilgi gördüm. Bilmem katılır mısınız bilmiyorum ama.
Olabilir.
O zaman Ali ile ilgili başka bir şey söylemek ister misiniz İsmail?
Bu açgözlülüğe neden olan şeyin bir nevi kolayca hile yaparak bir şey elde edebilmesi olabilir. Çünkü herhangi bir şey elde ettiğiniz zaman mutlu olursunuz ve onun daha fazlasını istersiniz. Çünkü kolayca elde edebiliyorsun. Bu yüzden pek kıymeti de olmaz bunun. Eğer o yumurtayı en başta hiç kırmamış olsaydı ve onu tamamen kendi emekleriyle o saati çalar saat elde edebilseydi, o çocuk bir günahla sınanmayacaktı ve hile yapmadan, açgözlü olmadan kendi istediği şeyi, daha doğrusu emekle elde edilen şeyin değerini bilerek daha sorumluluk sahibi birisi olacaktı. Yani o çevredeki diğer insanlara benzemeyecekti. Burada sadece açgözlü olan Ali demeyeyim de hani burada Emin Ceylan da şey yapıyor. İşte uzun senelerdir, 40 senedir şeyi bekliyor mesela bu toprakları işte kadastro olaylarını. Ama işte elde edemiyor. Sonra yani elde etmek için her şeyi yapıyor işte. Burası şey devleti mi diyor, kanun devleti diyor. Hani var mı öyle işte elde etmek, almak vesaire. Hani zaten ömrünü orada geçirmişsin. Yani o şeyin sana ait olsa bile aslında hani şey de yapmak istemiyor. Oradaki ortama da zarar vermek istemiyor. Kendinde dursun diye. Ama o ağaçları kesmeden sürekli onu şey kendinde tutmaya çalışıyor. Ama orada Muzaffer şunu sorguluyordu mesela yani yaşlandın gittin yani daha kaç sene yaşayacaksın ki hani bu ağaçları bu tarlayı bahçeyi tutabileceksin elinde hani bir anlamı yok diyordu ama bu adam yine de bu sahip olduğu şeyi korumak için çıkarını korumak için bunu peşinden koşuyordu hatta 20 senedir bunu bekliyormuş adam.
Belirttiğin açgözlülüğün sembolik olarak mesajı şu olabilir. Hem Ali'de hem de Emin amcada. Ali'nin yumurtasını Emin amca yine alıyor en son. Yine aynı cebe sokuyor. Yani Ali'nin soktuğu cebe, daha doğrusu aynı cebe derken tabii ki de farklı cepler ama aynı görüntüde görüyoruz Ali'yi de Emin amcanın yumurtayı alıp cebine koymasını. Orada da bir sembolik mesaj olduğunu düşünüyorum ben. Muzaffer olayına gelirsek, Muzaffer tabii ki de topluma karşı biraz duyarsız. Kendi tutkuları uğruna diğer insanların sorunlarını göz ardı etmekte. Tüm diyaloglarda bunu görebiliyoruz. Örneğin daktilo meselesi olan Emin amca ile Muzaffer'in diyaloğunda da bunu görebiliyoruz. Çünkü Muzaffer'in kafasında sadece hava durumu var filmi çekebilmesi için. Diyaloglarda ben genel olarak monologlar sezdim. Herkes kendi derdinin peşinde olduğunu söylemiştim. Bu yüzden diyaloglar monoloğa dönüşüyor. Terzi ile Emin amca arasında da böyle bir diyalog vardı. Emin amca biraz önce bahsettiğin tapu kadastro meselelerinden söz ederken Terzi'nin ilgi alanı ise kafasındaki ise tam olarak yerine getirilmemiş Terzi işi. Diğer taraftan o oyuncu olarak seçmek istediği o dışarıdan olan yaşlı amca da Muzaffer arasındaki diyalogda da yaşlı amca acılarından bahsediyor. Kendi eşini kaybetmesinden bahsediyor. Bu da tam olarak Muzaffer'in çok ilgi alanına girmiyor. Çünkü kendi tutkuları her şeyden daha önemli Muzaffer için. Yani egosu yüksek bir karakterden tekrar bahsediyor olmuş olduk.
Yani öyle Muzaffer hakkında ya tamam Çanakkale'ye memleketine sırf bu filmi çekmek için geri dönüyor ama işte bu kasaba filmini eleştirmiştik ya. Şimdi bu kasaba filmiyle biraz bağlamın dışına çıkacağım Mayıs sıkıntısından. Kasaba filmiyle Ahlat Ağacı arasındaki farka baktığımız zaman Ahlat Ağacı'nda mükemmelleştirilecek hale gelene kadar, mükemmel olana kadar tekrar tekrar çekebiliyor. Mayıs sıkıntısında o kasaba filmin çekimini gösterirkense işte orada kendi annesini babasını kullanarak daha uygun maliyete bir film çıkarmaya çalışan yönetmeni görüyoruz. Nuri Bilge Ceylan, Muzaffer. Babası her hata yaptığı zaman işte gitti 10 milyon, 20 milyon, gitti 20 milyon diye söylenip duruyor. Film sadece yani tamam herkesin bireysel sıkıntılarını, içsel şeylerini gösteriyor. Ayrıyetten de bir yönetmenin bir film çekmek için sıkıntılarını da gösteriyor. Bu Muzaffer'in yaşadığı sıkıntıları çok rahat görebiliriz. Hani işte amacına gitmek için sadece o herkesi duymazdan geliyor ve istediklerini söylüyor sadece. İşte Saffet'e gidiyor. Hani sana iş ayarlayamayacak mıyız, bakamayacak mıyız diyor. Ama daha sonra filmin bitimine doğru diyor gidip Saffet'e. Sen ne yapacaksın İstanbul'da? Hani İstanbul kolay değil, İstanbul zor. Hani Saffet orada bir vaat veriyor ve o vaadini gerçekleştiremeyip daha sonra bu işten vazgeçmesini söylüyor Saffet'e. Ve Saffet orada işinden vazgeçtiğiyle kalıyor sadece.
Yani Saffet ondan sonra da çok fazla film çekimlerindeki işlere katılmak istemiyor. Resmen trip atıyor da. Saffet gerçekten sıkışmış bir karakter. Bu karakterin sıkışmışlığını biz sahnelerde de görebiliyoruz. Babasıyla tartıştığı koridor sahnesinde de dar çerçeve içerisinde aktarılan görüntüde Saffet'in sıkışmışlığını orada da dar koridorlar içerisinde de görüyoruz. Dar kahvaltı masası veya dar sofralarda da görüyoruz. Yani o kapı eşiğinden çekilen çoğu zaten Nuri Bilge Ceylan filmlerindeki motiflerden biri. Bu kapı eşiğinden çekilen görüntüler Ahlat Ağacı'nda da vardı. Bu dar koridorlar, kapı eşikleri bunlar hep o sahnede var olan kişilerin sıkışmışlıklarını gösteriyor. Saffet'te de çok fazla bunu görüyoruz. Muzaffer'in toplum karşısındaki duyarsızlığına gelecek olursak Nuri Bilge Ceylan'ın aktardığı bir sahne bu duyarsızlığın her noktasını tam olarak açıklıyor. Tam takılmamış korniş sahnesi. Bu evin uzun kişisinin yani Muzaffer'in görevini her zaman aksattığını gösteriyor abi. Duyarsız Muzaffer. Kendisi bakıyor bir de. Muzaffer bakıyor böyle kornişe böyle bölüm bölüm bölüm. Ama aklında hala tabii çekeceği sahneler var her zamanki gibi. Babası çalışırken ona mölüm mölüm bakarken hali de öyle. Aklında hala çekeceği sahneler var. Öyle tutkuları uğruna diğer insanları göz ardı edebilen bir alter ego bir insan Muzaffer. Tabii bu öyle. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın olduğunu biliyoruz bunun ama Nuri Bilge Ceylan da zaten kendisinin yalnızlığı sevdiğini belirtiyor zaten.
Ama Muzaffer bunu yapmasaydı ne yapabilirdi ki? Yani fark ettim bu babasına işte o melun melun bakarken işte odunları görüyor ve yardım etmeye çalışıyor orada baltayı alıp. Hani o kadar kalem tutmuş köy yaşamından yani işte o tür işleri yapmaktan o kadar uzak ki baltayı vuruşunda bile hayır yok.
Tabii.
Yani orada yardım etmek istese de yardım edemezdi. Orada bir olağan yaşam var. O babası yaptığı işleri her gün yapıyor. Yani belli 50 yıldır buradayız diyor. Hani bir 30 senesini, 40 senesini oraya vermiş bu adam. Hiç yoktan işte ağaçlar dikip ondan sonra ev yapmış, sürekli bu işlerle uğraşmış bir insan. O yaşlansa da onun eli alışkın bu tür şeylere. Ama Muzaffer için olay bambaşka işte İstanbul'a gitmiş, bulunduğu memleketini terk etmiş. Orada bir şeyler başarmak isteyen bir adam var. Eve geldiği zaman bunu bir amaç uğruna geliyor. Yoksa Çanakkale'yi, yani aman aman Çanakkale'ye bayıldığından vesaire değil. Bir amacını gerçekleştirmek için geri dönüyor.
Dedektif filmi için. Söylüyor oradaki kadına.
Öyle. Yani şimdi bu tamam şey bir duyarsız bir insan ama duyarlı olsa da pek bir yardımı dokunmayacak. Yani Saffet'e
Evet.
iş bulması onun sorumluluğu değil. Tam
Onu
bunu hiç...
süzgecinden geçiriyor mudur bilmiyorum ama yani evet yani duyarlı da olsa pek bir işe yaramayacak dediğin gibi.
Yani o yüzden ben orada şeyi Muzaffer'e biraz hak verdim sayılabilir. Çünkü şeyi de kısıtlı bir bütçesi de var. Yani bir şeyleri risk alarak yapıyor. O filmler işte 4 dakikalık film şeyi oluyor. O 4 dakika film yandığı anda her şey bitiyor gidiyor. Onun üzerine şey yapmak zorunda, seslendirme yapmak zorunda, dublaj yapmak zorunda. Bir film yani şey ilk başta yani bu ikinci filmi izlemeden önce kasabayı izlerken işte o şeyi olağan akışı verememiş diyoruz. Verememiş çünkü ekonomik olarak sıkıntılı bir şey. Yani büyük bir bütçesi yok ve bunu tek başına bu filmin altından kalkmaya çalışıyor. O bütçesini doğru kullanmalı ve bir ortaya bir ürün çıkartması lazım. Şimdi bunu yapmak için de gerekirse akrabalarını kullanıyor. Yani onun da bir sıkıntısı var ve bu sıkıntıyı aşmak için elinden geleni yaptığını söyleyebiliriz.
Real dünyada Nuri Bilge Ceylan daha küçük ekipleri daha çok sevdiğini belirtiyor. Sinema çekerken her ne kadar zorlu da olsa. Ya bunun nedeni de şöyle açıklıyor. Ben ne kadar az ekiple çalışırsam ekibin o kadar az sorun olur. Ben daha çok zaman bulurum insanları gözlemlemekte. Çünkü daha öncesinde plan yapmadan sinemanın o kabataslak senaryosunu oluşturduğu için plan yapmadan aslında sahneleri çekiyor. Bu yüzden de zamana ihtiyacı var. İnsanların nasıl oynadığını gözlemlemek istiyor. Bunun için de küçük ekiplerin daha uygun olacağını düşünüyor. Ama o Mayıs sıkıntısında aktardığı o küçük ekibin tabii çok daha zorlu sonuçlarla, zorlu şartlarda olduğunu, çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. Başka kasabayla bağlantısı, Mayıs sıkıntısı filminin bağlantılarını görebildiniz mi? Var mı yani öyle?
Kasaba filminde annesi Emin'e söylüyordu. Emin karakteri, entelektüel karaktere işte baban sağken şu tapu kadastro işlerini hallet diyordu. Şimdi buradaki film Mayıs sıkıntısındaki Emin'e baktığımız zaman bunu halletmeye çalışıyor. Ama başarılı oluyor mu? Olamıyor. Ve bu başarısızlığın sonucunda bir rahatlama geliyor Emin'e ve huzurla ölüyor.
Ölüyor mu bilmiyoruz yine orada bir ikilem bırakıyor izleyicilerde Nuri Bilge Ceylan ama.
Ya ikilem bırakıyor, ölmediğini varsaysak bile biraz daha huzurlu, yani yüzündeki huzuru görebiliyoruz. Ölmese bile
Evet.
huzurla bir şekerlemeye daldı diyebiliriz.
Doğru. Kasaba filmindeki benzerliklere bakınca ben bir tek Ali'nin bir rüyası var Mayıs sıkıntısında ona değinmeden geçemeyeceğim. Muzaffer Ali'ye eğer çok fazla tutarsan yumurtayı o sıcaklaştığı için civciv çıkabileceğini söylüyor. Bunu tabii ciddiye alıyor bizim Ali. Böyle dediği için de bu kasaba filmindeki gibi zarar verdiği kaplumbağayı rüyasında gören Ali gibi o da bu sefer zarar verdiğini düşündüğü civcivi rüyasında görülüyor. Yani orada da aslında yumurtayı kırdıktan sonraki pişmanlığı rüyalarına yansıdığını görüyoruz. Bir tek o kaldı notlarım arasında. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. O doğal diyaloglar tamamıyla yakalanmış. Tertemiz yani. Emin amcaya amca diyebiliyoruz. Köylü amca, kasabalı amca diyebiliyoruz. Yönetmen yönetmen. Yani herkes tam olarak diyalogları doğal bir şekilde oynamış. Hatta detaylarla hikaye anlatımına da zenginlik katmış Nuri Bilge Ceylan. Mesela Emin amcanın tapu kadastrocuları böyle sokak sokak ararken göz ucuyla Ali'yi saatlere bakarken bulması o Ali ile arzuları arasındaki ilişkiyi de küçük bir sahneyle göstermesi bu da zenginlik kattığını gösteriyor anlatıya. Çok güzel bir film olmuş. Ben kasabadan daha çok beğendim. Ama bunun nedeni kasaba ile bağlantılar kurduğum için böyle bir zenginlik görmem olabilir. Yani kasaba olmasaydı bu film güzel olur muydu bilmiyorum.
Ya muhtemelen anlamlandıramadığınız için olmazdı ama ben kasabayı nedense daha çok sevdim. Çünkü o siyah beyaz teknik olarak yani tam böyle iyi küçük bütçeyle yapılmış sorunlu film bizi farklı yerlere, daha farklı düşüncelere itebildiğini düşünüyorum. Yani bunu zaten kaydım yani bir saatlik bir kayıt oluşturmuştuk. Bunu biliyorsun. Ya bilmiyorum, kasaba filmi bana daha iyi bir geldi.
Ya ben biraz daha soft şeylerden bahsetmek istiyorum. Nedir bunlar? Nuri Bilge Ceylan'ın bize ne kadar Mayıs sıkıntısını, Mayıs sıcaklığını aktardığı ile ilgili. Yani Emin amca bisikletle tüm kasabayı dolaşıyor. Sonra o yollar zaten çok güzel aktarılmış. Yani zihnimizde o yol girişleri, daha doğrusu köyün giriş yolları zihnimizde canlanabiliyor. Tekrar tekrar o yollardan geçtiği için. Yine uzak plan yol çekimleri var. Bunu aktarabilmek için de Nuri Bilge Ceylan'ın.
Yani ilk son filmleri çok iyi Nuri Bilge Ceylan'ın.
Kanka son filmleri çok güzel. Hiç... Hepsi güzel de. Yani gittikçe daha da çeşitleniyor hikayeleri. Şu anda kendi hikayesini izliyoruz aslında. Yani Ahlat Ağacı kendi hikayesi değil. Bir Zamanlar Anadolu da kendi hikayesi değil. Ama diğerleri bir noktada kendi hikayesi denilebilir.
Yani bu zihniyete sahip olmak için gerçekten sıkıcı bir hayata sahip olmak gerekiyormuş demek. Çünkü eğlenip mutlu olabildiği, sürekli kendini meşgul edebileceği, yani meşgul edebildiği bir hayatı olsaydı belki bugünkü Nuri Bilge Ceylan olmayacaktı.
Evet, doğru. Öyle o zaman sonuçlandıralım yavaştan.
Tamamdır.
Mayıs sıkıntısını incelemeye çalıştık. İzleyiciye sıkıntı veren bir film olsa da kasabayı anlamlandırmak ve Nuri Bilge Ceylan'ın nasıl yönetmen olmaya başladığını görebilmek, bu yönetmenliğin zorluklarının neler olduğunu görebilmek bence tatmin ediciydi. Bu dakikalara değdi bence. Taşra serisinin 3. filmini de merakla izleyeceğim. Uzak filmini. Onu da çekeceğiz. 8 bölümlük bu serinin 2. bölümünü de bitirmiş oluyoruz. Görüşmek üzere.